Herkese merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Bu hafta yine haftanın önemli bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Bu hafta Begüm'le başlıyoruz. Evet Begüm, seni dinliyoruz.
Bugün Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden gelen önemli bir çalışmayı inceleyeceğiz. Bu yeni araştırma sağlıklı kadınlarda genellikle normal görünen bazı meme hücrelerinin invaziv meme kanseriyle ilişkilendirilen kromozom anomaliliklerini taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Bu bulgular meme kanserinin genetik kökenlerine dair geleneksel düşünceleri aslında sorguluyor ve erken kanser tespit yöntemlerini etkileyebiliyor. Çalışmada 49 sağlıklı kadından alınan meme dokusu örnekleri incelendi. Normal görünen hücrelerin yaklaşık %3'ünde kromozom sayısı kaybı ya da kazancı dediğimiz anaploidilik olduğu gösterildi. Üstelik bu anaploid hücrelerin yaşla birlikte arttığı da tespit edildi. Bu bulgu normal doku anlayışımızı yeniden gözden geçirmemize yol açıyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Nicholas Novin, normal hücrelerin her zaman 23 kromozom çifti taşındığını düşündüğümüzü ancak bu görüşün yanlış olduğunu vurguluyor. Çalışmaya katılan her kadının hücrelerinde düzensizlikler bulunmuş. Bu da kanser ne zaman başlar sorusunu gündeme getiriyor. Çünkü bu hücreler kanser hücresi değil. Dönüşümleri nasıl oluyor peki? Araştırmacılar sağlıklı kadınların meme dokusunda aslında epitel hücrelerini inceliyorlar. Epitel hücreleri kanserin genellikle başladığı hücreler olarak biliniyor. Çalışmada normal meme dokularındaki epitel hücrelerinin %3.19'unda anaploidilik tespit edildi. Ve bu hücrelerde invaziv meme kanserlerinde sıkça görülen kromozom değişikliklerinin %82.67'si bulundu. İlginç bir şekilde yaş ile bu hücrelerdeki değişiklikler arasında bir ilişki vardı. Yaş ilerledikçe daha fazla kromozomal değişiklik gözleniyordu. Yani sadece genetik bir etkisi söz konusu değil meme kanserinde. En yaygın değişiklikler ise şu şekilde. Birinci kromozomun Q kolunda fazla kopyalar, 10 ve 16. kromozomların Q kollarında ve 22. kromozomlarında kayıplar şeklindeydi. Bu değişiklikler invaziv meme kanserlerinde sıklıkla görülenler. Ayrıca bu hücreler meme bezinin iki ana hücre hattını temsil ediyor ve bu iki hattın farklı genetik imzaları var. Bazıları östrojen reseptörüne pozitif, bazıları ise negatif. Bu da kanserin farklı kökenlere sahip olabileceğini gösteriyor. Dr. Novin, incelenen ve anaploid hücrelerin daha uzun süreli çalışmalarla kansere dönüşüp dönüşmeyeceğini belirlemek için gerekli olduğunu belirtiyor. Ayrıca epitel hücreleri sadece meme dokusunda değil, birçok vücut sisteminde bulunduğu için bu bulguların diğer organlara da uygulanabileceği potansiyelini taşıyor. Bu çalışma, vücudumuzun zamanla bu tür hücreleri üretme eğiliminde olduğunu gösteriyor ve aslında sadece meme kanseri değil, diğer kanser türleri için de büyük bir etki yaratabilir. Ancak herkesin kanser öncesi bir durumu olduğu anlamına gelmiyor. Yine de bu bulgular kanserin erken teşhisi için daha büyük çalışmalar yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor.
Ben şeyi anlamadım ya. Normalde tüm hücrelerimizde 23 tane kromozom çifti yok mu?
Evet öyle de yani yok ama aslında. Yani şöyle işte...
İşte yokmuş onu diyor.
Araştırma şunu gösteriyor. Böyle kanser hücrelerinin primer öncülleri diyeyim yani. Kanser hücrelerinin öncüllerinde... Biz yavaş yavaş kromozom kaybı veya kromozom fazlalığı görmeye başlıyoruz. Bu çalışma bunu gösteriyor bize.
Ama aslında öyle de değil, onu diyor adam işte. Böyle olan hücreler kanser hücresi değil. Hani bunlar ne zaman, bu kromozom etkileri ne zaman acaba kanserleşmeye neden oluyor? Çünkü mesela bazı kadınlarda işte o saydığım şeyler var. Mesela birinci kromozomun Q kolunda fazla kopya. Ama bu hücre kanser hücresi değil. Bu kadınların hepsi sağlıklı. Yani her kromozomal değişiklik bir kanser değildir diyor. Ama diyor ki acaba bunlar ne zaman bir kansere dönüşüyor?
Şeyi sorabilir miyiz? Mesela bir hücrenin kanserli olduğu nasıl tespit edilir o zaman bu durumda?
Abi yani şöyle o zaten kanser evrelemesi kapsamına girer. Evreleme de şu şekilde yapılır. Eğer ki bir hücre kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlamışsa bu proliferasyonda bir sıkıntı yani... Çoğalmada bir sıkıntı olduğunu gösterir. Ama morfolojik olarak bir değişim yoktur bunda. Morfolojik değişim başladıysa, hücre duvarında, hücre zarında morfolojik değişimde başladıysa, aynı zamanda kontrolsüz bir çoğalma varsa, biz yavaş yavaş bu kansere doğru gidiyor deriz. Kansere ne zaman gider? Bulunduğu dokudan farklı bir dokuya doğru invazyon, yani ilerleme yaparsa, biz o zaman işte diyoruz ki evet bu kanser. Mesela duktal karsinoma in situ dediğimiz bir mevzu var. Şimdi bu bir meme kanseri tipi. Duktal karsinoma şu, duktuslarda duktus hücrelerinin çoğalması işte. Şeysiz kontrolsüz çoğalması. in situ şu abi, başka dokulara daha invazyon yapmamış. Kendi içerisinde, sadece duktusun içerisinde kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. In situ öncüldür abi. Öncülün de öncülü işte böyle yavaş yavaş şey olması. Genelde tespit edemiyoruz yani, orada görmüyoruz biz genelde. Öyle söyleyeyim, öyle.
Zaten meme kanserlerinde 6 tane parametre var Emre. Mesela bir kadın mamografi çektirdiğinde 6'da BD 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye segmentleri var. Mesela genelde her emziren kadının memesinde şeyler oluyor. Fibroblastik, küçük alanlar, fibrokistik alanlar.
Fibrokistik alanlar zaten beklediğimiz şeyler. Yani her kadında
evet,
oluyor.
Evet, beklenen tamam. Bir şey. 1 ya da 2... Evet. Diye geçiyor seviyesi. İşte 3'e geçmesi hani %95 iyi huylu. 4'ten itibaren biyopsi öneriyorlar.
Bir sonraki haberimiz Emre'den gelecek. Emre, seni dinliyoruz.
Bugün sizlerle Tazmanya'dan sıra dışı bir bilimsel keşif paylaşacağım. Tazmanya, Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan bir ada. İngiltere ve Avustralya'dan araştırmacılar insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasını ortaya çıkardı. 41.600 yıl önce Tazmanya'ya gelen ilk yerli topluluklar doğayı şekillendirirken ateşi nasıl kullandıkları bu araştırma sayesinde ortaya çıkmış oldu. Bilim insanları eski çamur örneklerinde yaptıkları incelemede yerli halkın ormanlık alanları yakarak açık alanlar oluşturduğunu keşfetti. Bu, insanların çevrelerini şekillendirmek için ateşi nasıl kullandıklarının en eski kanıtı olarak düşünülüyor. Araştırmacılara göre bu topluluklar ateşi yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda kültürel faaliyetler için de kullanmışlar. Araştırmanın detayları gerçekten de heyecan verici. Son buzul çağı sırasında Avustralya ve Tazmanya dev bir kara köprüsüyle birbirine bağlıydı. İnsanlar bu köprü üzerinden yürüyerek Tazmanya'ya ulaşabiliyorlardı aslında. Bilim insanları bu göç sırasında insanların ateşi bir yönetim aracı olarak kullandığını ve özellikle ormanlık alanlarda önemli değişiklikler yaptığını keşfetti. Örneğin araştırmada orijinal bitki örtüsünün zamanla değiştiği ve özellikle yangına dayanıklı okaliptüs ağaçlarının yayılmaya başladığı gözlemlendi. İlginç olan da şu, bu keşif sayesinde artık Avustralya'nın yerli halkının binlerce yıldır sürdürdüğü peyzaj yönetim tekniklerini çok daha iyi anlayabileceğiz. Bugün bile aborjin toplulukları geleneklerini sürdürüyor ve gelecek nesillerin doğal çevreyi korumasına aslında bir noktada katkıda bulunuyor. Ve bu keşif sadece geçmişimizde değil, aynı zamanda geleceğimizin de doğal şeklini anlamak için büyük bir öneme sahip.
Emre, küçükken Tazmanya canavarını sever miydin?
Küçükken bilmiyordum, sonradan öğrendim.
Şu an seviyor musun? O da kıymetli bir soru.
Şu an kendisiyle bir alakam yok.
Şey var, bir ablamız var. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur diyor.
Aynen.
Ya ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi.
Ben ne yaralar aldım, hiçbiri öldürmedi dedi Begüm. Evet, okaliptus ağaçları tam olarak bu durumda. Bu yaralara rağmen ölmemiş, varlığını sürdürmüş ağaçlar. Ve bugünkü çevreyi oluşturan, bugünkü ekolojik sistemi, oradaki ekolojik sistemi oluşturan ağaçlar aslında o yangının ürünleri. Aslında okaliptus ağaçları yapay seçilimle şu an oranın ekolojik sistemini oluşturuyor.
Peki yapay seçilim ne? Yapay seçilim yani insan etkisi doğal seçilim sayılmıyor. Genel olarak bir avcı bir hayvanın, örneğin mesela ne bileyim bir çıtanın bir gelincik türünü avlaması ve çok fazla sayıda avlaması, bu doğal seçilim değil. Ama mesela doğanın bir kanunuyla mesela o an orada bir salgın olmuştur, bir parazit çok yayılmıştır ve gelinciklerin tükettikleri besin kaynakları tükendikten sonra artık bir haddeden sonra adapte olmaları gerekiyor hani o ortama. O doğal seçilim oluyor ama bir avcı sebebiyle yaşanan, yani bir üstten o hiyerarşik trofik düzeylerde bir üstteki basamaktaki canlının bir alttakine olan etkisi, baskınlığı yapay seçilim olarak geçiyor. Otomatik olarak şu an bizim günümüzde de aslında dünyaya yarattığımız bütün zararlar bir nevi yapay seçilime yol açacak binlerce sene sonra.
Bir sonraki haberi Begüm sunacak. Evet Begüm, seni dinliyoruz.
Dünya çapında bu zamana kadar konuşulan 7000 dil keşfedilmiş. Her biri duygularımızı anlatmak için eşsiz versiyonlar sunuyor. Ama acaba her dil belirli duyguları ses tellerimizden ifade ederken benzerlik gösteriyor olabilir mi? Journal of the Acoustical Society of America dergisinde yayınlanan bu çalışmada dil bilimciler ve biyoakustik uzmanlarından oluşan bir ekip dünyadaki farklı dillerdeki ifade edici ünlemleri, örneğin wow ile sesli tepkileri yani çığlıklar ve ağlamalar gibi ifadelerin benzerliklerini inceledi. Araştırmanın başında insanlara özgü sesli ifadelerin kökenlerine dair önemli bir soruya cevap arandı. Neden insanlar konuşmaya başladı? Diğer primatlar ise başlamadı. Çalışmanın yazarlarından Maya Ponsone, herkesin ürettiği gülme sesi ve diğer birçok türdeki oyun benzeri vokalizasyonlar var. Ama yalnızca biz insanlar konuşmayı evrimleştirdik. Diğer türlerle ortak noktalarımızı incelemek, insanın evrimsel yolculuğunda nasıl ayrıldığımızı anlamamıza yardımcı olabilir, diyor. Ekip, 131 dilden gelen ünlem cümlelerini inceledi ve yaklaşık 500 sesli harf örneğiyle neşeli, acılı ve tiksintili durumlarda yapılan vokalizasyonları karşılaştırdı. Amaçları, bu seslerin hangi işlevleri yerine getirdiğini ve seslerin evrimsel kökenlerini anlamaktı. Çalışmada bazı duyguların vokal ifadelerinin kültürler arasında benzerlikler gösterdiği bulunmuş. Örneğin acı ile ilgili sesli ünlemler çoğunlukla A gibi açık sesler ve A-I veya A-U gibi geniş düşüşlü ünlüler içeriyordu. A-I ve A-U-C gibi örneklerde bu tür sesler sıkça görülüyor. Ancak neşe ve tiksinme gibi duygusal vokalizasyonlarda ünlemler arasında kültürler arasında belirgin bir benzerlik bulunamadı. Bu bulgu araştırmacıları aslında çok şaşırttı. Pisanski, vokal ifadelerin çoğu bir amaca hizmet ediyor. Örneğin bebeklerin ağlaması, ebeveynleri rahatsız edip onları hızlıca bir şey yapmaya yönlendirecek şekilde evrimleşmiş, diyor. Ekip bu bulguları daha fazla kültür ve duygu üzerinden genişletmeyi planlıyor. Bu sayede sesli ifadelerin nasıl ve neden bu şekilde evrimleştiğini daha iyi anlayabileceğiz. Bu araştırma insanların sesli ifadelerinin kökenlerine dair yeni bir pencere açıyor ve dilin evrimine dair daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Gelecek çalışmalarda daha fazla kültür ve duyguluğu inceledikçe bu sesli ifadelerin evrimsel izlerini daha da netleştirebiliriz.
Haber müthişmiş ya, bayıldım.
Çok iyi haber. Abi ben haberden şunu anladım. Biz benzer sinirlenip benzer acı duyuyoruz fakat farklı şekillerde mutlu oluyoruz. Doğru muyum?
Aynen doğrusun, ama bence şeye de bakmak gerekiyor. Mesela aynı dil ailesinde olan diller genellikle benzer kelimeleri içeriyor. Çünkü geçmişte ya aynı topraklarda yaşıyorlardı, benzer coğrafyalarda yaşıyorlardı veya ortak bir dile sahipler. İki farklı dil örneğin. Bu yüzden aynı dil grubundaki dilleri incelemek de aslında bu ünlem içeren cümleleri daha iyi anlamamız ve bu diller arasındaki ilişkiyi anlamamız konusunda bize yardımcı olabilir.
Aynı dil grupları aslında sesleri gırtlaktan çıkartırken de benzer ifadelerle çıkartıyorlar. Mesela bütün dillerde acı için av benzer ama hani nasıl bir şekilde çıktığı, onu ay diye mi söyledik yoksa av gibi hani mi söyledik? Hani bu mesela bu farklılık sonradan hani a'dan sonraki düşme herkesin gırtlağında farklı bir şekilde ifade ediliyor. Biraz mesela bu aksan adında açıklaması olabilir çünkü herkes net bir şekilde A sesiyle başlıyor ama farklı bir şekilde dallanıyor devamı. Ama kökeni aynı aslında acının.
Acının kökeni Urfa'dan gelir arkadaşlar. İsat.
Evet, günün sonunda gene bir Urfa'ya gönderme yaptık.
Evet Emre, sendeyiz.
Astronominin gizemli dünyasından heyecan verici bir keşif var ve şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları evrenin en ilginç yapılarından biri olan ikili yıldız sistemlerinin sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyor. Peki ikili yıldız sistemi nedir? Bunlar ortak bir yer çekimi merkezinde birbirlerinin etrafında dönen iki yıldızdan oluşan doğal sistemler aslında. Güneşimize benzer yıldızların neredeyse yarısı böyle çiftlerden oluşuyor. Her çiftte yıldızlar genellikle farklı boyutlarda ve yaşam sürelerinde oluyor. Gelelim yapılan çalışmaya. Araştırmacılar makine öğrenmesi teknolojisiyle 38 yıldız kümesinde 52 yeni ikili sistem keşfetti. Bu sistemlerde bir ölü beyaz cüce ve bir canlı yıldız bir arada bulunuyor. Ortak zarf evresi ise ikili yıldız sistemlerinin en gizemli aşaması. Bir yıldız ölmek üzereyken o kadar genişler ki kendi dış katmanları yanındaki diğer yıldızı tamamen sarar. İki yıldız tek bir zarf veya kabuk içinde kalır. Bilim insanları bu evrede iki yıldızın birbirini nasıl etkilediğini ve nasıl evrimleştiğini henüz tam olarak anlayabilmiş değiller. Bu keşif süpernova patlamaları ve yerçekimsel dalgaların oluşumunu anlamamıza da ışık tutabilir aslında. Bilim dünyası işte böyle adım adım evrenin gizemlerini çözüyor.
Yıldızlar bile bir araya geldiler, biz bir araya gelemedik. Farkında mısınız bilmiyorum ama son, hatta son da değil, bayağı Evreka'yı yapmaya başladığımızdan beri sürekli yapay zeka üzerine ve makine öğrenmesi üzerine konuşuyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenmesi hayatımızın çok büyük bir parçası olacak gibi duruyor. Beynimiz gerçekten çok verimli çalışan bir organ. Çok verimli çalışan bir yapı. Fakat ucu bucağı belli birazcık. En fazla ne kadar çalışacağı belli. Ama yapay zekanın, makine öğrenmesinin ucu bucağı yok. Her geçen gün daha fazla görüyoruz çevremizde. Her geçen gün haberlerimizde daha fazla bahsediyoruz. Bakalım ne noktaya gidecek onu göreceğiz. Ve gerçekten büyük şeyler göreceğiz gibi duruyor. Büyük gelişmeler göreceğiz gibi duruyor. Evreka'dan gün be gün, hafta be hafta takip edebilirsiniz. Biz burada aktarıyor olacağız. Evet, bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bilimle kalın.
Haftaya görüşürüz, hoşça kalın.
Hoşça kalın.